26. ayrım. Sayfano 211. Kira Andrei diye mırıldandı. Bilmiyordum. Bilmeni istemiyordum. Senden uzaklaşmaya, bu bağı koparmaya çalıştım. Bunun bana neler yaptığını bilemezsin. Bir araştırma yaptık. Orada bir kadın vardı. Kendisini tutukladık. Gecelikli kadın ayaklarımın dibinde yuvarlanarak kendisine merhamet etmem için yalvardı. Seni düşündüm. Senin de geceliğinle yerde merhamet dilediğini hayal ettim. Tıpkı aylardan beri sana için için yalvarmam gibi. Oradaki kadın sen olsaydın, yerde yatmana veya diğer insanları aldırmadan seninle sevişmeye kalkışırdım. Ondan sonra belki seni vururdum. Kendimde intihar ederdim. Fakat bunu aldırmazdım bile. Gece yarısı seni tevkif edip istediğim bir yere götürerek sana sahip olmayı hayal ettim. Bunu yapabilirdim. Yerde yatan kadınla alay edip onu tekmeledim. Adamlarım hayretle bana baka kaldılar. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey yaptığımı görmemişlerdi. Kadını hapishaneye götürdüler. Ben de oradan kaçmak için bir bahane bulup ayrıldım. Seni düşünerek eve döndüm. Bana bakma öyle. Böyle bir şey yapacağımdan korkman gereksiz. Sana verebilecek hiçbir şeyim yok. Sana hayatımı da veremem. 28 yıllık hayatımı küçümsediğini biliyorum. Ve sen daima nefret edeceğimi sandığım her şeye sahipsin. Fakat seni istiyorum. Sahip olduğum ve olabileceğim her şeyi, bana veremeyeceğim bir şey karşılık zevkle sana ikram ederdim, Kira. Andrey genç kadının gözlerinde acayip bir ifadenin belirdiğini gördü. Fakat bunu anlamlandıramadı. Kira nefes nefese ne dedin Andrey diye sordu. Her şeyimi, bana veremeyeceğim bir şey için. Kira'nın gözleri dehşetle büyümüştü. Açıkça düşünmüş olduğu şey onu korkutmuştu. Titreyerek fısıldadı. Andrey, gitsem iyi olacak. Artık gitmem doğru olur. Fakat genç adam gözlerini ondan ayırmadan yaklaşarak birdenbire yumuşak bir sesle sordu. Yoksa bu yapabileceğim bir şey mi Kira? Kira Andrei'yi düşünmüyordu. Leo'yu da hatırlamamıştı. Sadece gözlerinin önünde dudaklarına kanlı köpükler bulaşmış, Maria Petrovna belirmişti. Bir köşeye sıkıştırılmış gibi duvara dayanmıştı. Parmaklarını da açmış, adeta duvara yapıştırmıştı. Andrei'nin sesindeki umut Kira'yı da etkilemişti. Genç kadın doğru ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Başını geriye attığı zaman boynuyla Andrei'nin dudakları aynı seviyedeydi. Bunu yapabilirim, seni seviyorum. Genç kadın Leo'ya ait olmayan dudakların kendisine çok tuhaf geldiğini düşündü. Bir taraftan da evet, çok uzun zamandan beri diyordu. Fakat senin de beni... Sonra genç adamın ellerini ve dudaklarını hissetti. Bunun Andrei'ye zevk mi yoksa acı mı verdiğini merak etti. Acaba Andrei'nin kolları kuvvetli miydi? Bir taraftan da her şeyin çabucak bitmesini istiyordu. Pencereden süzülen ışık içerisini hafifçe aydınlatıyor ve gölgeler yatağa vuruyordu. Kira bu ışığın aydınlığında genç adamın yastıktaki başını görebiliyordu. Andrei hareketsizdi. Kira kolunu onun çıplak vücuduna dayamıştı. Andrei'nin kalbinin atışından başka bir hareket hissetmiyordu. Genç kadın doğrulup battaniyeyi atarak kollarını göğsünün üstünde kavuşturdu. Andrei, ben eve gideceğim. Kira, şimdi olmaz, bu gece gitme. Gitmem lazım. Seni sabaha kadar yanımda istiyorum. Gitmem lazım. Hem ailemi biliyorsun. Andrei, bu meseleyi herkesten gizlemek zorundayız. Kira, benimle evlenir misin? Genç kadın cevap vermedi. Andrei, onun titrediğini hissetti. Kira'yı yanına çekerek battaniyeyi çenesine kadar örttü. Kira, neden korkuttu bu seni? Andrei, seninle evlenemem. Seni seviyorum. Andrei, ailemi unutmamalısın. Sen komünistsin. Onların ne olduğunu biliyorsun. Bunu anlaman gerekir. O kadar acı çektiler ki. Seninle evlenirsen mahvolurlar. Bu meseleyi de öğrenmeleri aynı şey zaten. Onlara acımalıyız. Bunun sence bir önemi var mı? Hayır, sen böyle istedikten sonra bir mesele yok. Andrei, evet Kira. Her istediğimi yapacak mısın? Her şeyi. Sadece bir tek şey istiyorum. Bu tamamıyla gizli kalmalı. Söz veriyor musun? Evet. Biliyorsun benim ailem var. Senin de partin. Ben partinin hoş göreceği cinsten bir metres değilim. Onun için böylesi daha iyi. Tehlikeli bir işe girişmiş olduğumuzun farkındasın sanırım. Çok tehlikeli bir şey. Bunun hayatlarımızı mahvetmesini istemem doğrusu. Hayatlarımızı mahvetmek mi? Genç adam onun ellerini dudaklarına götürerek neşeli neşeli güldü. Bunu senden ve benden başka kimsenin bilmemesi daha iyi. Evet Kira, bunu seninle benden başka kimsenin bilmeyeceğine söz veriyorum. Artık ben gideyim. Hayır, ne olur bu gece gitme. Sadece bu gece. Ailene bir şeyler söyler, bir mazeret bulursun. Ne olur kal, seni bırakamam. Lütfen Kira. Uyandığım zaman seni burada görebilmek istiyorum. İyi geceler Kira. Kira genç adam uyuyana kadar uzun süre hareketsiz yattı. Sonra usulca yataktan kalkıp nefesini tutarak çıplak ayaklarıyla soğuk zeminde yürüdü. Çabucacık giyindi. Andrei onun kapıyı açıp içeriye süzüldüğünü duymadı bile. Rüzgar uzun ve boş sokaklarda sık çalıyordu. Gökyüzü kurşunlu bir renk almıştı. Kira hızlı hızlı yürümeye başladı. Kaçması gereken bir şey olduğunu biliyor ve bu yüzden acele ediyordu. Pencerelerin ölü gözü gibi duran karanlık camları onu kovalıyordu sanki. Adımlarını daha da sıklaştırdı. Ayak sesleri derin yankılar yapıyordu. Şehrin evlerinde bu ayak sesleri yankılanırken sanki çığlık çığlığa bir şeyler anlatıyorlardı. Kira daha da hızlı yürüyordu. Rüzgar genç kadının paltosunu uçurup dizlerinin üstüne çıkarıyor, bacaklarının arasına sokuyordu. Kira hızlı hızlı gidiyordu. Bir afişteki kızıl bayraklı işçiye gözü ilişti. İşçi gülüyordu. Birdenbire koşmaya başladı. Karanlık dükkanlarla sokak lambalarının arasından bir yıldırım gibi geçiyordu. Paltosu ıslık çalar gibi sesler çıkarıyordu. Ayak sesleri bir makinalı tüfeği hatırlatıyordu. Koşarken bacakları adeta birbirine karışmaktaydı. Sanki vücudunu bir roketle boşluğa atmışlardı. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı koştuğu takdirde her şeyin yoluna geleceğinden emindi. Nefes nefese merdivenlerden çıktı, kapıya gelince durakladı. Durup soluk soluğa kapının tokmağına baktı, birdenbire içeriye girmesine imkan olmadığını anlamıştı. Vücudunu Leon'un odasına, yatağına sokamazdı. Bu vücutla genç adama yaklaşamazdı. Parmaklarıyla kapıya okşar gibi dokundu, Leo'ya daha fazla yaklaşamayacağını anladığından güven duygusunu kaybetmişti. Kira merdivenlere oturdu, genç adamın kapının arkasında bir yerlerde uyuduğunu ve güçlükle nefes aldığını hissediyordu. Kira uzun süre orada oturdu. Gözleri ifadesizdi. Başını çevirip sahanlık penceresinin parlak koyu mavi bir renk almış olduğunu görünce gecenin bittiğini anlayarak kalktı, anahtarını çıkarıp içeriye girdi. Leo uyuyordu. Kira pencerenin yanına büzüldü. Leo onun ne zaman eve döndüğünü anlayamayacaktı. Leo güneye gidiyordu. Bavulu hazırlanmış, bileti de alınmıştı. Yalta'daki özel sanatoryumda da yeri ayırtılmış ve bir aylık da peşin ödenmişti. Kira para için Berlin'deki akrabana yazdıktan sonra Budapeşte'deki amcama da bir mektup gönderdim demişti. Evet evet, Budapeşte'de bir amcam var. Kendisinden bahsettiğimi hiç işitmedin tabii. Çünkü anlayacağım bir aile kavgası yüzünden darılmışlar. Kendisi savaştan önce Rusya'dan ayrılmış. Babam da onun ismini ağzımıza almamızı yasaklamıştı. Fakat kendisi hiç de kötü bir insan değildir. Hem beni de çok severdi. Onun için kendisine mektup yazdım ve bu parayı gönderdi. İhtiyacım olduğu sürece bana yardım edeceğini de bildirdi. Fakat lütfen aileme bundan bahsetme. Çünkü babam... Anlıyorsun ya... Kira bir taraftan da yalan söylemenin ne kadar kolay ve basit olduğunu düşünmüştü. Andrei de açlıktan acı çeken ailesinden söz etmişti. Kira'nın istemesine gerek kalmadan genç adam ona bütün aylığını vermiş ve içinden kendisine ayırabileceği kadar bir para bırakmasını söylemişti. Kira böyle bir şey beklemişti ama yine de paraları avucunda görünce çok rahatsız olmuştu. Sonra yoldaş komiseri hatırlamış ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için bir soylunun ölebileceği aklına gelmişti. Bu yüzden de acı acı gülerek paranın büyük bir kısmını almıştı. Leo'yu gitmesi için kandırmak da kolay olmamıştı. Genç adam Kira'nın veya amcasının kendisini beslemesine razı olmadığını söylemişti. Leo kah hiddetlenmiş kah yumuşamıştı. Onu kandırmak için uzun saatler ve günler gerekmişti. Leo, benim, senin veya başkasının parası bu kadar önemli mi? Hem buna kim önem veriyor? Sen yaşamak istiyorsun. Ben yaşamanı istiyorum. Bunu yapmaya imkanımız var. Beni seviyorsun. Benim için yaşayacak kadar sevgin yok mu? Bunun çok zor olacağını biliyorum. 6 ay. Bütün kış. Seni özleyeceğim. Fakat buna katlanabiliriz. Leo, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hala seni sevme imkanım var. Kira sonunda kazanmıştı. Leo'nun treni o akşam 8:15 geçe kalkacaktı. 9'da da Kira Andrei ile buluşacaktı. Genç adama kendisini yeni gece kulübünün açılışına götürmesini söylemişti. Leo odadan çıktıktan sonra arabayla istasyona gidene kadar hiç konuşmadı. Kira onunla birlikte kompartımana girip Leo'nun birçok gece yatıp uyuyacağı tahta sıraya baktı. Genç kadın Leo için bir yastık ve kareli sıcak bir battaniye getirmişti. Sonra tekrar trenden inip platformda beklemeye başladılar. Söyleyecek bir şeyleri yoktu. İlk çan çalınınca Leo, tren hareket edince bir münasebetsizlik yapmayalım dedi. Pencereden bakacak değilim. El sallamak veya trenin peşinden koşmak gibi şeyler de yok. Peki Leo. Kira demir bir direğe takılmış olan ilana baktı. O gece 9'da açılacak yeni kabarede büyük bir bit orkestranın foxtrotlar çalacağı ve yemeğin nefis olduğu bildiriliyordu. Kira sanki ilk defa fark ediyormuş gibi biraz şaşkın, biraz korkulu Leo diye mırıldandı. Bu gece saat 9'da burada olmayacaksın değil mi? Hayır, olmayacağım. Üçüncü çan da çaldı. Genç adam Kira'yı sert bir hareketle yakalayarak dudaklarından uzun uzun öptü. Bu nefes kesici öpücük trenin düdüğü boyunca sürdü. Leo fısıldadı. Kira, bir tanem. Seni seviyorum. Seni o kadar seviyorum ki. Tren hareket ettiği sırada basamağa atladı ve bir anda içeriye girip gözden kayboldu. Pencereye de çıkmadı. Kira durduğu yerde demir zincirlerin gerildiğini, tekerleklerin raylar üstünde dönerlerken çıkardığı sesleri duydu. Lokomotif epey ileride solur gibi gidiyordu. Beyaz dumanlar peronun üstündeki çelik levhalara doğru yayılmıştı. Sarı karelerden ibaret pencereler çabucak Kira'nın önünden geçiverdiler. İstasyon asit fenik kokuyordu. Daha hızla geçen pencereleri sarı bir çizgi haline almıştı. Rengi solmuş kızıl bir bayrak çelik bir direğe asılmıştı. İleride çelik, duman ve buhardan başka bir şey yoktu. Çok ilerideki bir kemerin altından görünen gökyüzü bir delik kadar karanlıktı. Kira birdenbire onun bir tren olduğunu anladı. Üstelik Leo o trendeydi ve trende uzaklaşmıştı. İnsancı denilemeyecek müthiş, isimsiz ve korkudan daha ileri bir duygu benliğini sardı. Trenin peşinden koştu, demir bir kolu yakaladı, treni durdurmak istiyordu. Dev gibi ve açıklanamaz bir şeyin kendisini ezip geçtiğini hissetmişti. Bunu durdurmalıydı. Fakat tek başınaydı ve elinden de bir şey gelmiyordu. Kira geriye doğru şiddetle çekildi. Platformun tahtalarına çarptı, dönerek yere düştü. Sonra kasketinde kızıl bir yıldız olan iri yarı bir asker kendisini omuzlarından yakalayarak demir kolu zorla bıraktırdı. Dirseğiyle Kira'nın göğsünden itip kenara doğru sürükledi. Asker, "Ne yaptığını sanıyorsun yoldaş?" diye gürledi. Bölüm 2 1 Şehrin adı Saint Petersburg'tu. Savaşta adı değişip Petrograd olmuştu. Şimdi Leningrad deniliyordu. Leningrad taştan bir şehirdi. Orada oturanlar taşların yeşermiş toprakların üstüne kat kat yerleştirilerek bir şehrin ortaya çıktığına inanmazlardı. Onlar için Petrograd içine caddeler, köprüler, evler oyulmuş muazzam bir kayaydı. Bu kayanın içine avuç avuç toprak atılmış ve böylece orada yaşayanların şehir dışında bulunan şeyleri de hatırlamaları sağlanmıştı. Şehrin ağaçları bile birer yabancıydı. Ağaçlar bu granit iklimli, perişan ve gereksiz şehre uymuyorlardı. Parklarda istenilmeye verilen hediyelerden farksızdı. Baharda ender rastlanan hindiba çiçekleri sarı başlarını bu taşların arasından çıkarınca insanlar inanmaz gözlerle çiçeklere bakıp yaramaz bir çocuğa yaptıkları gibi hoşgörüyle gülerlerdi. Şehirde bahar topraktan çıkmazdı. İlk kır menekşeleri, kırmızı laleleri ve mavi sümbülleri sokak köşelerindeki insanların ellerinde gözükürdü. Petrograd doğmamış, yaratılmıştı. Kimsenin yerleşmek istemediği bu yerde insan iradesi bir şehir kurmuştu. Anlaşılmaz bir imparator orasının bir şehir haline getirmesini emretmişti. İnsanlar sivrisineklerden başka bir canlının yaşamadığı bataklıkları kurutmak için toprak getirmişlerdi ve sivrisinekler gibi insanlar da ölüp bu homurdanan çamurlara saplanmışlardı. Bu yeni şehri kurmak için bir daha kimse gelmemişti. Şehri askerlerin emeğiyle meydana getirmişlerdi. Binlerce asker emir alarak bataklığa gitmiş ve kurşuna dizilmektense böyle bir düşmanı tercih etmişlerdi. Askerler yıkılıp gitmişlerdi. Getirmiş oldukları topraklar ve askerlerin kemikleri şehrin temelini oluşturmuştu. Şehirlerin söylediği gibi Petrograd iskeletlerin üstünde durmaktadır. Petrograd'ın acelesi yoktur fakat tembel de değildir. Geniş caddelere has rahatlık ve zariflik burada da gözükür. Kendisini serbestçe bataklıkların ve çam ormanlarının arasına atmıştır şehir. Onun meydanları parkeden yapılmış birer ormandır. Caddeleri büyük şehirden geçen ve en geniş nehirleri olan Neva'nın kolları sayılabilir. Baş şehrin can damarı sayılan Nevski'deki evler eski kuşaklar tarafından çok sonra gelecek kuşakları düşünerek yapılmıştır. Evlerin duvarları çok kalındır. Pencereleri kızıl kahverengi granit kaldırımlara bakan derin hücreleri andırır. Bu evler birer kale gibidirler. Kocaman kır bir ata binmiş, gümüş dizginleri tutan 3. Alexander'ın heykelinden uzaktaki amirallik binasına kadar her kule, her balkon ve yola eğilen her taş canavar, donmuş bir taş yüzdeki organlardır. Hele amiralliğin taç gibi yükselen altın yaldızlı sivri kulesi Nevski'nin sembolüdür. Nevski'ye giden yoldaki küçük rastlathanenin yaldızlı kulesindeki altın ışıklı haç bulutlara kadar uzanır. Bunun yanındaki Anikovski Sarayı çıplak gri pencerelerin damgaladığı kırmızı bir tuğlaya benzer. Sarayın biraz gerisinde şaha kalkmış kara atların arkasında bir savaş arabası havaya kalkmıştır. Atların ayakları caddeye Aleksandriski Tiyatrosu'nun muazzam sütunlarına uzanmıştır. Saray tıpkı bir barakayı andırır. Tiyatro da saraya benzer. Sarayın hemen sonunda bir ırmak Nevski'yi keser. Köprü çamurlu, bulanık suların üstünde kavisler çizer. Köprünün dört ayağında dört siyah heykel durmaktadır. Bunlar birer tesadüf eseri veya birer süs olabilirler. Fakat onlar yine Petrograd'ın ruhunu temsil etmektedir. Yani tabiatın iradesini dinlemeyerek insanlar tarafından yapılan şehrin ruhunu. Birincisinde şaha kalkmış bir atın hiddetli ayakları havayı tekmelemektedir. Çıplak ve eğilen insanı çiftelemeye hazırdır. Adam son bir gayretle atın dizginlerine uzanmıştır. İkincisinde ise adam bir dizinin üstünde doğrulmuştur. Vücudu geriye kıvrıldığı için kol, bacak ve göğüs adaleleri derisini delecekmiş gibi ortaya çıkmıştır. Mücadelenin en önemli anını gösterir bu. Üçüncü resimde atla insan yüz yüze gelmişlerdir. Ayaktadır insan. Başını da efendisi ilk defa tanıyarak şaşırmış olan atın burnuna dayamıştır. Dördüncüsünde ise vahşi at ehilleştirilmiştir. Uzun boylu, dimdik, zaferinden dolayı sükûna kavuşmuş, başını geriye atmış, bilinmez bir geleceğe bakan adam onu çekip götürmektedir artık. Kış geceleri Nevski'yi büyük beyaz fanus dizileri aydınlatır. Kar bu beyaz ışıkta birer buz tanesi gibi durur. Tramvayların renkli fenerleri kırmızı, yeşil, sarı ışıklar çıkararak uzaktan göz kırparlar. Işıklar yumuşak karanlıkta yüzerler sanki. Kardan ıslanmış kirpikler yüzünden insanlar bu beyaz fanusları siyah bir gökyüzüne tutulmuş uzun beyaz ışıklı birer projektör gibi görürler. Nevski, Neva Nehri'nin kıyısında başlar. Nehrin rıhtımı bile bir misafir odası kadar mükemmel ve derli topludur. Kırmızı granit korkuluklar, dizi dizi saraylar, yüksek pencereler, sade sütunlar ve parmaklıklar, sert hatlı, zarif ve ahenkli eserler gibi rıhtıma güzellik verirler. Nehrin öbür yakasında kalan kışlık saray Petrograd'ın en muhteşem ve büyük binasıdır. Şehrin en büyük hapishanesi Peter Paul Kalesi de sarayın karşısına düşer. Çarlar kışlık sarayda otururlardı. Öldükleri zamanda naaşları Neva'dan geçirilip kalenin katedraline götürülürdü. Çarların mezarlarının üstünde beyaz mermer taşlar yükselirdi. Kalenin duvarları ölmüş çarları ve çarların yaşayan düşmanlarını saklardı. Sarayın uzun ve sessiz hollerindeki büyük aynalardan surlar yansırdı. Bu kale duvarlarının arkasında taş mezarlara benzer hücrelerde unutulmuş insanlar yıllardan beri yaşamaktaydılar. Nehrin üzerinden aşan köprü çelikten örülmüştü. Tramvaylar ağır ağır köprünün ortasına kadar tırmanır ve sonra şangırtılı sesler çıkararak çabucak karşı sahile inerler. Karşı kıyıdaki kalenin arkasında şehrin yavaş yavaş doğaya teslim olduğunu gösteren belirtiler vardır. Geniş, sakin ve çok uzun bir cadde olan Kamenosk-Trovski, gelecek denizinin kokularını taşıyan bir ırmağa benzer. Bu caddenin her taşı ülke geleceğinin habercisidir sanki. Cadde, şehir ve nehir adalarda son bulur. Burada Neva bir sürü ince kola ayrılır ve aralarında kalan toprak parçalarını zarif köprüler birbirlerine bağlar. Bu adacıklardaki karlı çam ağaçları yeşil bordürlü bir kule yandırırlar. Karla kaplı adacıklarda derin bir sessizlik hüküm sürer. Bu uzayıp giden düz beyazlıkta sadece kuşların pençe izlerine rastlanır. Son adayı geçince ufkun ve denizin tıpkı bitmemiş sulu boya bir tablo gibi açık gri ve yeşilimsi bir renk aldığı görülür. Bu da geleceğin ufkunu işaret etmektedir sanki. Ama Petrograd'ın yan sokakları da vardır. Yağmurların yıkadığı renksiz sokaklar gökyüzünde kurşuni bulutlarla yerdeki gri çamurları andırırlar. Hapishane koridorlara kadar ıssızdır bunlar. Sokakların birbirini kestiği boş köşelerde hapishaneleri andıran taş binalar vardır. Üzerlerinde tekerlek izleri kalmış çamur dolu sokaklara bakan evlerin eski kapıları geceleri kilitlenir. Vitrinleri kirlenmiş küçük dükkanların üstlerinde renkleri solmuş bir tabela asılıdır. Küçük parklardaki cılız otlar çamur ve toz içindedirler. Bir asrın kiri ve çamuru bu otlara gömülmüştür sanki. Demir korkulukları çöp dolu kanalları korur. Karanlık köşelerde unutulmuş yardım derneklerinin para kutularının üstüne Meryem Ana'nın paslanmış demir ikonaları asılmıştır. Neva'ya yaklaştıkça eski tahta evlerin kırmızı bacaları gözükür. Bu bacalardan çıkan kara duman bir bulut gibi mahalleleri kaplar. Çürümeye başlamış tahta setin üstündeki evler sakin ve kayıtsız nehre bakar. Yağan yağmur dumanlara karışır. Zaten yağmur, duman ve taş bu şehrin ruhunun bir karışımıdır. Petrograd'da oturanlar kendilerini tutup bırakmayan bağlara zaman zaman şaşarlar. Uzun bir kıştan sonra çamur ve taşlara küfrederler. İçin için çam ormalarını özlerler. Nefret edilen bir üvey anneden kaçar gibi şehirden uzaklaşıp yeşil çimenlere, sıcak kumlara koşarlar. Avrupa'nın pırıltılı baş şehirlerine giderler. Fakat sonbahar gelince yine dayanamayarak Petrograd'a geri dönerler. O geniş yolları, gürültü tramvayları ve sokakları özlemişlerdir. Dönenler hayat yeniden başlıyormuş gibi rahatlar ve Petrograd derler, tek şehir, tek şehir. Şehirler otlar veya ormanlar gibi büyürler. Fakat Petrograd'da böyle bir şey olmamıştır. Petrograd mükemmel olarak doğmuştur. Bu şehrin tabiat dergisi yoktur. Bu şehri insanlar yaratmıştır. Tabiat hatalar yapar, fırsatlardan istifade eder, renkleri birbirine karıştırır ve düz hatlardan bir şey anlamaz. Ama Petrograd istediğini bilen insanın eseridir.